A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programımızda Sedat Altan kardeşimle birlikte bugün Türkmen kardeşlerimizle ilgili program yapacağız.
Evet.
Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü abimizle görüştük. Onu programımızın içinde röportajını yayınlayacağız. Biz hem televizyon olarak hem de vakıf olarak daha evvel sayın hocamızın eserleri ve bütün Müslüman Türk dünyasına sevgiyle kardeşçe yaklaşması paralelinde olan faaliyetlerimiz kapsamında çok eserler yazdık, çok konferanslar verdik. Hakikaten Türkiye'nin bütün camialarının bulunduğu, içinde paşalarımızın, profesörlerin, her türlü aydın kesimin, her camiadan aydın kesimin bulunduğu konferanslar düzenledik. Türkmen kardeşlerimiz kendi sitelerinde hali hazırda da onları yayınlarlar. Sayın Başbakanımız yakın dönemde oraya gitti. Türkiye'nin yaklaşımı tabii ki kardeşçe ve her zaman en ufak problemde yardım elini uzatan şekilde Türkmen kardeşlerimize. Ama tabii biliyorsunuz Saddam döneminde özellikle Türkmen kardeşlerimize 1980'de ve 16 Ocak tarihinde programımızın yakın zamanda yapmamızın nedenlerinden biri de o. İdam edilen Türk aydınları vardı. Bunların içinde emekli albay, doçent, doktor ve iş adamı olan önde gelen dört Türk aydınımızı Saddam katletmişti, şehit olmuşlardı. O nedenle Irak'taki Türklerin sorunları ile ilgili ve Irak'ın yapısıyla ilgili, değil mi? Bir filmimiz var bizim İslam'ın kışı ve beklenen baharı.
Evet, Irak dosyası var özel. Onu istiyorsan izleyelim, sonra üzerine konuşalım.
İslam'ın kışı ve beklenen baharı. Irak. Mezopotamya bölgesi, dünya üzerinde ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu kadim bir yerdir. Irak'ta bin yıllardır dünyanın en önemli olaylarının cereyan ettiği bir coğrafyanın kalbidir. Başkenti Bağdat'tır. Irak nüfusunun %60-65'ini Şiiler, %30-35'ini Sünniler, bunun da yaklaşık %12-15'i Sünni Arap, %18-20'sini Sünni Kürt ve geri kalanını da Sünni Türkmenler oluşturur. %5'lik Hristiyan nüfusunun içerisinde de Süryani, Keldani, Katolik Arap, Ermeni ve Yezidi halkları bulunur. Irak, M.Ö. 7. yüzyıla değin Akat, Sümer, Babil ve Asurluların yönetiminde bulunmuştur. Daha sonra Pers İmparatorluğu tarafından fethedilmiş ve İslamiyet'in ilk yıllarına kadar Pers hakimiyetinde kalmıştır. Bölgenin İslam hakimiyetiyle tanışması ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından hemen sonraya rastlar. Irak, Müslümanlar için önemli bir konuma sahiptir. Zira Hazreti Ali'nin kabri Irak'ın Necef kentindedir. Müslüman dünyasını derinden sarsan Kerbela olayı Irak topraklarında yaşanmıştır. Hazreti Hüseyin'in kabri de Irak'tadır. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife, meşhur muhaddis Ahmet bin Hanbel ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin türbeleri de başkent Bağdat şehrindedir. 762 yılında Abbasilerin yönetimine geçen Irak, İslam İmparatorluğu'nun kalbi olmuştur. Abbasi halifeleri Harun Reşit ve oğlu Memun zamanında Irak, o günkü dünyanın bilim ve kültür merkeziydi. Bölgedeki Abbasi hakimiyeti, 1258 yılında yaşanan Moğol istilasıyla sona erdi. Şehre giren Hülagü Han komutasındaki Moğollar, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini gerçekleştirdiler. Bağdat şehrini tamamen yakıp yıktılar ve halifeyi ağır işkenceler sonucunda katlettiler. Irak, benzer akıbete uğrayan diğer İslam şehirleri gibi bir daha eski günlerine dönemedi. sırasıyla Celayirliler, Timuroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safevi İmparatorluğu'nun hakimiyetine girdiler. Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Irak'ı imparatorluk topraklarına kattı. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise dünya devlerinin sömürgecilik yarışı başladı. Petrol ve stratejik hakimiyet üstünlüğü için Irak'a gözlerini diken İngilizler, 1. Dünya Savaşı sırasında Irak topraklarına girdiler ve Basra'yı işgal ettiler. Ancak 1916 yılında Osmanlı ordusuyla yapılan Selman-Pak Savaşı'nda ağır yenilgiye uğrayan İngiliz işgal kuvvetlerinin tamamı Osmanlı ordusuna esir düştü. Savaş sonrasına kadar Irak'a girmeye cesaret edemeyen İngilizler, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından tekrar cesaret buldular ve 1918 yılında Musul'a girdiler. 1920 yılında yapılan Roma Konferansı ise Irak'ın İngiliz mandası altına girmesiyle sonuçlandı. 1930 yılında İngilizlerin verdiği sözde bağımsızlığın ardından bir İngiliz maşası olarak tanınan Faysal'ın oğlu Gazi, 1933 yılında kral olarak Irak tahtına oturdu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaştan uzak kalan Irak, bunun bedelini müttefik kuvvetlerine yok pahasına petrol ve akaryakıt temin ederek ödedi. Irak'ın yakın tarihi de darbeler ve acılarla doludur. 14 Temmuz 1958 günü ordu, 22 yaşındaki genç kral 2. Faysal'ı öldürerek ülke yönetimine el koydu. Aynı gün Cumhuriyet ilan edildi. Yönetime el koyan Junta'nın başındaki Abdülkerim Kasım, kraldan da baskıcı bir yönetim anlayışını benimseyince Sosyalist Baas Partisi ikinci bir darbeyle Abdülkerim Kasım'ı devirdi ve Irak siyasetinde bu sefer sosyalist baskı, yani Baas dönemi başladı. Çalkantılarla geçen 10 yılın ardından Saddam Hüseyin 1968 yılında yönetime el koydu ve 2003 yılına kadar sürecek diktatörlük dönemi başladı. ABD destekli Irak ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti arasında 1980-1988 arasında süren savaştaysa milyonlarca insan hayatını kaybetti. Saddam Hüseyin'in megaloman kişiliği, askeri ve siyasi ihtirasları Irak'ı yıllar boyunca bir savaştan diğerine sürükledi. 1990'da ordusuna Kuveyt'i işgal etme emrini veren Saddam Hüseyin, 1. Körfez Savaşı'yla ABD'yi karşısına alarak işgalin yolunu açtı. ABD ve Avrupa ülkelerinin askeri baskısıyla Kuveyt'ten çekilen Irak, 2003 yılına kadar ekonomik krizler, diktatörlük ve baskı rejimiyle boğuştu. ...11 Eylül 2001 tarihi tüm dünya için olduğu gibi Irak içinde bir kırılma noktası oldu. ABD'nin New York'taki İkiz Kuleler saldırılarının ardından başlattığı küresel savaş, 2001 Afganistan işgalinden sonra 2003 yılında Irak'a ulaştı. Yüz binlerce asker ve tonlarca ağır silahla Irak'ı işgal eden ABD, aynı yıl Saddam Hüseyin rejimini devirdi. Amerikan işgali sırasında Irak'ta katledilen Müslümanların sayısı 1,5 milyonu aştı. 4,5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların büyük bir kısmı halen mülteci konumunda. İşgalin ardındansa bugün Irak, körüklenen mezhep savaşlarıyla karşı karşıya. Bir türlü sağlanamayan iç barış ortamı Irak'ı adeta bir kan dökme kuyusu haline getirdi. Hemen her gün ülkenin farklı şehirlerinde patlayan bombalarla Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sadece 2013 yılı Ramazan ayı içinde düzenlenen saldırılarla ölen Müslüman sayısının yaklaşık 1000'i bulduğu biliniyor. Allah'ı bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi bir olan Müslümanların sadece farklı mezheplerden olduğu için bir diğerini öldürüyor olması, anlamsız dünyevi çıkarlar yüzünden bir diğerini düşman edinmesi Kur'an'a göre açıklanabilir bir durum değildir. İslam toplumları neredeyse 100 yıldır Irak örneğinde görüldüğü gibi bir aidiyet eksikliğinden ve birlikten yoksundur. Bu yoksunluk Müslümanları hem fakir, hem savunmasız, hem de geri bırakmaktadır. Kur'an ahlakıyla donanmamış olmanın faturasını Müslümanlar yıllardır canlarıyla ve bozulan huzurlarıyla ödemektedirler. Dağınıklık, iç çekişmeler, kardeşlikten uzak bir anlayış Müslümanların güçlerini yitirmelerinin en temel sebebidir. Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider, sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Müslümanların çektikleri tüm sıkıntının çözüm yolu İslam Birliği'dir. Allah'ın nuruyla nurlanmış, Kur'an ahlakının gereği olan sevgi ve adaletle hükmeden bir birleştirici unsur, ezilen, sömürülen İslam coğrafyasının tek umududur. İslam Birliği, tüm Müslümanlara, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de müjdelediği üzere kardeş olduklarını tekrar hatırlatacak, Müslüman olmayan unsurların dahi huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın tesisi için gerekli zemini hazırlayacaktır. Dünyanın beklediği huzur, sevgi, barış ve kardeşlik ortamı Allah'ın ve Resulünün rehberliği ve Kur'an-ı Kerim'in ışığı ile ancak İslam Birliği çerçevesinde sağlanabilir.
Evet, gerçekten özellikle Osmanlı'nın dağılmasından sonra Irak'ta önce bir kraliyet dönemi yaşandı. Kraliyet dönemine hemen müteakip Baas rejimi bütün Arap ülkelerinde olduğu gibi Arap sosyalizmi dediğimiz aslında komünizm sistemi coğrafyaya hakim olmasıyla beraber bu fitneyle beraber Türkmen kardeşlerimiz de orada mezalime uğradılar. 69 yılında bir kendilerine yönelik bir katliam oldu. Kerkük katliamı ki bu 3 gün sürmüştür. Birçok Türkmen canımız şehit düşmüştür. Daha sonrasında senin zikrettiğin 16 Ocak 80 Saddam'ın aydınlarımıza yönelik katliamı ve hemen 1. Körfez Savaşı döneminde 91 yılında yine bir mezalim görmüşlerdir. Ama onun haricinde de sürekli mağdur edilmişlerdir. Yani şimdi de Baas rejiminin yıkılmasıyla beraber bölgedeki kavga ortamında yine Türkmen kardeşlerimiz dağınık bir şekilde de Türkmen kardeşlerimiz Irak'ta yaşıyorlar. Belli bir merkezde de değiller. Yine mağduriyet yaşıyorlar. Özellikle IŞİD'e kendilerine yönelik menfi bir tutum içerisinde. İnşallah Türkistan Birliği oluştuğunda Allah'ın izniyle bu sorun da Türkistan Birliği çerçevesinde çözülecektir. İstiyorsan Mehmet Tütüncü hocamızla röportajımızı izleyelim, sonra devam edelim.
Efendim, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ndeyiz. Sayın Genel Başkan Mehmet Tütüncü ile birlikteyiz. Nasılsınız efendim?
Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk.
Hoş gördük. Hocam. Kardeşlerimizin mekanı bizim evimiz gibi. Allah razı olsun, sağ olun. Allah bizi kabul ettiniz inşallah. Şimdi biz tabii hem vakıf olarak hem televizyon olarak Türkmen kardeşlerimizle ilgili birçok çalışmalar geçmişte yaptık, hali hazırda da yapıyoruz. Evet. Filmlerimiz var televizyonda, geçmişte konferanslar verdik. El ele birlikte kardeşlerimizin sorunlarına eğilmeye çalışıyoruz. Ancak sizden tabii çok iyi bilen biri olarak hem Osmanlı'dan sonraki genel sorunlar ama ağırlıklı olarak günümüzde Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı sorunlar ve sizin düşündüğünüz çözümler Türkiye ile birlikte yapılabilecekler nelerdir efendim?
Valla tarihçeye çok kısa değinecek olursak Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı'nın dağılmasıyla birlikte bizim kaderimiz işte daha önce aynı coğrafyanın bir parçası olmamıza rağmen daha sonra biz yeni ihdas edilen, yeni kurulan Irak devletinde kaldık. 1900 1918-19'dan itibaren günümüze kadar Türkmenler Irak vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürdüler. Ne yazık ki çok zor, henüz devam etmekte de bu zorluklar da, çok çetrefilli bir siyasi ve tarihi süreci oldu bizim için. Aslında 100 yıla yaklaşıyor bizim çektiğimiz bu çile. Çok farklı rejimler tarafından işte Türkmenlerin varlığı nedense Irak devletine hep bir tehdit olarak göründü. Oysa Irak'taki Türkmenler veya Türkler hiçbir zaman bir terör eylemine başvurmamışlar. Devletin bütünlüğüne karşı bir bölücü girişimde bulunmamışlar. Anavatan Türkiye'nin de her zaman telkini bu yönde olmuş. İşte Irak'ın bütünlüğü içerisinde ama kendi örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü ve her türlü demokratik haklarımızı elde etme yönünde bir demokratik mücadele içinde olmuşuzdur. Ancak zannedersem işte Irak'ın kurulmasında bir manda olarak kurulmasında İngilizlerin de malumunuz esas rol İngilizlerdeydi. İngilizler hep Irak'ın yeni yöneticilerine hep şu galiba telkini yapmışlardı. İşte aman bunlar Türkiye'nin bir parçasıdır. Osmanlı geri gelmek ister. Bunları hiçbir zaman işte sistemin içinde, devletin içinde bulundurmayın. Ne yazık ki bu birçok bunun tesiri devam etmiş anlaşılan Irak yönetimleri üzerinde. Ve hem kraliyet döneminde isterse ondan sonraki dönemlerde de cumhuriyet dönemi oldu 1958'den sonra. Bu politika genel çerçevesi değişmedi maalesef. Günümüze kadar da bir şekilde devam ediyor. Ha günümüzdeki belki artık o İngilizlerin telkinlerinin etkisi kalmasa da veya çok düşük nispette olsa da, ancak Irak'ta zaten şunu da açıkçası hep gördük. Güçlü olan zayıf olanı eziyor. Çünkü o demokratik anlayış, demokratik kültür pek yerleşmemiş orada ne yazık ki. Ve aynı zamanda Türkmenlerin yaşadıkları bölgeler zengin petrol yataklarına sahip olduğu için ve Türkmenlerin o zenginliği koruyabilecek güçte olmadıkları için sürekli hedef haline gelmişlerdir. Şimdi bunun koruyamamanın nedenleri de aslında hem nüfus bakımından hem coğrafya bakımından pek çok nedeni var. Yani Irak Türkmenleri Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü etnik nüfuslar var. Nüfusları yaklaşık ülkenin %10'u civarındadır. Ve aynı zamanda coğrafi olarak da çok homojen bir bölgede, yani yaşamıyorlar hepsi bir arada. Ve yaşadıkları bölgede daha çok şehir ve ova hayatı sürdürüyorlar. Ağırlıklı okumuş kesim ve daha çok işte ticaret veya devlet memurluğu görevlerde bulunuyorlar.
Şimdi bu noktada Mehmet Hocam ben size şeyi sormak istiyorum. Tabii önce bir kraliyet dönemi vardı ama 58 ile başlayan, daha sonra 68'de Saddam'ın yine bir kontur darbesiyle bölgede Irak'a da yerleşen, aynı zamanda diğer Arap ülkelerine de gözlemlediğimiz bir Arap sosyalizmi Baas dönemi var. Aslında bu sosyalizm açıkça bir komünist bir anlayış. O dönemde kardeşlerimiz çok sıkıntı çektiler. Siz Türkmen kardeşlerimiz özellikle okuyan aydın bir kesim olduğunu söylüyorsunuz. Çok doğru. Bu Irak'ta da böyleydi. Bundan dolayı özellikle bir Saddam'ın mezalimine maruz kaldılar. Birçok katliam yaşandı ama 3 tanesi tabii ön plana çıkıyor. Bir tanesini de geçtiğimiz günlerde idrak ettik. Kardeşlerimizi 16 Ocak'ta andık. Bir onlardan, o özellikle Baas ve Saddam döneminde yaşanan katliamlardan da bir bahsetmiş olalım beraber.
Doğru. Tabii Irak Türkmenleri esas, yani bu yaklaşık 100 yıllık süreç içerisinde birçok katliama ve mağduriyete maruz kaldılar ama sizin de değindiğiniz gibi 3 ana büyük katliam var. Birincisi yine işte bir şekilde komünizm akımının bir şeyiydi. 1959'da yapılan Kerkük katliamıdır. Ondan sonra iki katliam Saddam döneminde oluyor. O da birisi 1980'de. Yani aslında ana kitlesini ve lider kadro 16 Ocak 1980'de idam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bunun 35. yılını anmış olduk. Ancak yani o 1980 süreci aslında 2-3 sene öncesine bir 4-5 sene 80'in sonrasına da yani yaklaşık 76-77'den başlayıp 80'lerin ortasına kadar süren bir Saddam'ın çok hışmının Türkmenler üzerine musallat olduğu bir dönemdir. Özellikle de bu lider kadronun idam edilmesi 16 Ocak'ta bizim siyasi sürecimize çok büyük bir darbe vurmuştur. Çünkü sadece lider kadronun idam etmesi bitmedi. Bunlar idam edildi ve onun öncesinde ve sonrasında şeyler, tutuklamalar, baskılar, hapse atılmalar, işkenceler hepsi bir şekilde devam etti. Kerkük katliamının 3 gün 3 gece süren 1959'daki Kerkük katliamının tamamen bir şehri işgal etmeye yönelik ve aynı zamanda Türkmen kimliğini silmeye yönelik bir katliamdı. 3 gün sürüyor da 3 günde nasıl bitiyor? Irak ordusunun müdahalesiyle bitiyor. Çünkü o katliam direkt rejimin birinci elden yaptığı bir katliam değildi. Ama rejimde ortak olan hem komünist, Irak Komünist Partisi, aynı zamanda o zaman Demokratik Kürt Partisi de bu. Mesud Barzani'nin babası olan Mulla Mustafa Barzani, o da Rusya'dan yeni dönmüştü Sovyetler Birliği'nden ve komünistlerle işbirliği içinde bölgeye böyle bir katliam uyguladılar. O da tamamen Kerkük'ü Kürtleştirmeye yönelik bir şeydi. Aslında sonradan bazı hatıralarda geçiyor komünistlerin dediğine göre. İşte bizi Mulla Mustafa Barzani kandırdı bizi. Biz böyle bir şeyimiz yoktu aslında. Ancak şu da var tabii ki. Onların da bize karşı hasmana duruşu şuradan kaynaklanıyordu. Irak'taki komünizm yayılmasına karşı Irak Türkmenleri büyük bir engel oluşturuyorlardı. Komünizmin Irak'a gelip hakim olmasına karşı duruyorlardı. Aynı zamanda entelektüel bir kesimi temsil ettikleri için etkili oluyorlardı. Yani oranları %10 olsa da ülkede ama sesleri daha çok duyulduğu için ve hemen hemen Türkmenlerin içine komünizmin girmesini tamamen engellediler neredeyse. Bundan dolayı da tabii ki bir bize karşı yapılan bu gaddarca şeyi Komünist Partisi de bunun içinde başını çekti maalesef. 59 katliamı daha sonrakinde de Saddam'ın yaptığı 16 Ocak 1980 katliamı da Türkmen siyasi şeyi üzerinde maalesef çok büyük tahribat yaratmıştır.
Tabii Körfez Savaşı dedik, ikinci Körfez Savaşı dedik. Daha sonrasında Saddam'ın devrilmesi, işte koalisyon güçlerinin ülkede belli bir süreye kadar askerleriyle kalması. Gerçi şimdi askerlerini çekseler de zaten çok fazla da değişmedi. Son süreçte, özellikle 2001'den sonraki süreçte kardeşlerimiz orada ne tip sıkıntılara maruz kaldılar? Ve şu anki güncel durum ve acil ihtiyaçlar, acil beklenen Türkiye'den özellikle. Tabii çünkü Türkmen kardeşlerimiz her zaman yüzünü haklı olarak ki zaten yani bugün Musul'da, Kerkük'te, Tusurmatu'da yaşayan Türkmen kardeşlerimiz, Konya'da, Sivas'ta, Bursa'da yaşayan Türk kardeşlerimizden hiçbir farkı yoktur. O orada, biz buradayız yani. Sonuç olarak hepimiz aynı milletin mensuplarıyız. Onları bir başkanım sizden dinleyelim inşallah.
Çok doğru söylediniz. Yani dün nasıl ki İzmir'imiz, Antep'imiz işgal altındaydı da kurtardık. Maraş'ımız, Urfa'mız ve diğer birçok şehrimiz. Ama onları Kurtuluş Savaşı'nda geri alabildik, geri kazanabildik. Ancak ne yazık ki o zaman özellikle İngilizlerin dünyanın süper gücü olduğundan dolayı Musul vilayeti dediğimiz bölge ki Kerkük'ü içine alıyor. O bölgeyi özellikle de petrolünden dolayı İngilizler ısrar ettiler ve bir şekilde onu tekrar şey edemedik, geri kazanamadık. Dolayısıyla orada olan insanları başta bu nedenle unutma gibi bir şansımız yok ve onlara sırt çevirme gibi bir şansımız yok. Çünkü aynı toprağın kaderini paylaşmış, aynı dini, aynı kültürü, aynı dili, aynı örfü, aynı adeti yaşayan insanlarız ve Irak Türkmenlerin de veya Irak Türklerinin de Çanakkale'de olsun, Sarıkamış'ta olsun ve bir başka bölgelerde Kurtuluş Savaşı verilirken onların da orada pek çok şehitleri yatmaktadır.
Binlerce yıllık evet, tarihimiz de doğru.
Dolayısıyla yani. Bütün tarihimiz, her şeyimiz, kanımıza kadar her şeyimiz birdir. Dolayısıyla oradaki insanların da sizin de buyurduğunuz gibi yüzlerini tek çevirdikleri yer, tek tanıdıkları Irak'ın dışında tek tanıdıkları ülke, ana vatanları Türkiye'dir. Çünkü dediğim gibi bizim hiçbir zaman diğer bazı gruplar gibi ülkeyi bölmeye yönelik, ülkeye karşı ihanet içinde olmaya yönelik asla bir tavrımız, bir düşüncemiz olmamıştır. Ancak Türkiye bizim ana vatanımız olduğu için tarihi kökümüz, kader birliğimiz, her şeyimiz onlarladır. Her zaman Türkiye'den bizim meselelerimizde destek olmalarını, bizim orada yaşantımızı daha rahat bir şekilde sürdürmemiz için siyasi alanda özellikle bize yardımcı olmalarını istedik. Türkiye ana vatan da sağ olsun bugüne kadar Irak'ta Türk varlığı ayakta durmuşsa tabii ki ana vatan da bunda büyük bir rolü var. Zaman zaman bu köprüler kesintiye uğrasa da zaman zaman beklentimizin çok altında olsa da destek ama özellikle benim her zaman söylediğim Türk halkının yani Anadolu halkının sürekli nefesinin ve gönlünün bizimle olması bizim için çok büyük bir manevi destektir. Onun için Allah'a şükür bugüne kadar bütün zorluklara rağmen, bütün baskılara rağmen bir şekilde kültürümüzü koruyarak ayakta durmasını bilmişiz. Bunun çok büyük bedelini ödemişiz. O başka bir meseledir. Gerekirse de hala da günümüzde de ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. Ancak biliyoruz zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle de bölgemizin yaşadığımız toprakların zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasından dolayı pek çok hem uluslararası hem yerel grupların veya güçlerin iştahını kabartmaktadır. Tabii ki Türkiye'den beklentimiz çok fazladır bizim. Türkiye ana vatan gözüyle baktığımız için yani bir evladın tabiri caizse anadan nasıl birçok şeyini bekler? Özellikle bu evlat zor durumdaysa ve yaş çok küçükse ben özellikle burada bir rahmetli annemden duyduğum bir şeyi anlatmak isterim. Yani bu Türkiye ile Türkmenler arasında biraz şeyde çok örtüşüyor durumunu karşıma. Anneye sormuşlar da işte demişler evlatlarının hangisini en çok seversin? Yani bir anne için çok zor bir soru olsa gerek. Çünkü evlat arasında annenin ayrımı yapması mümkün değil. Demiş ki küçüğü büyüyünceye kadar, uzaktaki yakına gelinceye kadar, hasta olanı iyileşinceye kadar, sıkıntıda olanı sıkıntıdan kurtuluncaya kadar en çok sevdiğim evladımdır. Dolayısıyla biz de ana vatandan her zaman bu gözle bakmışız. Bizim yanı başında ana vatanın çok sıkıntıda olduğumuz için onun için belli konularda belki daha fazla bazen sitemimiz oluyor, beklentimiz fazla oluyor. Çünkü bize yer yer işte Irak'taki bütün etnik gruplar bizim kardeşimizdir. Eyvallah bizim de kardeşimizdir. Aynı toprağı paylaşıyoruz onlarla. Aynı ülkenin kaderini yaşıyoruz o insanlarla. Ancak o ülkede de kardeşlerinin içinde en sıkıntılı olanı hangisi ise, en güçsüz olanı, en yardıma çok muhtaç olanı hangisi ise, en mağdur olanı ona daha çok destek verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Sayın Başbakanımız geçtiğimiz haftalarda bölgedeydi sizle beraberdiniz değil mi?
Evet, yok ben şeydi, ben Kerkük'teydim, o Bağdat'a gittim.
Evet, Kerkük'e oradaki mesajları, Türkiye'nin şeyleri, yaklaşımı.
Evet, çok güzeldi.
Hepsi umut verici, mesela.
Tabii
değil
ki,
mi? Ve muhakkak, kardeşlerimiz muhakkak. İçin rahatlatıcı.
Evet, Sayın Başbakanımızın özellikle bölgeye yönelik bütünleyici şeyi, ifadeleri bizler de her zaman memnun ediyor. Şimdi Türkiye'de de belli kesimler şunu zaman zaman zannedebilirler ve yanlış algılayabilirler. Bizim Irak'la Türkiye'nin arasını bozmaya çalışıyormuşuz gibi bir algı zaman zaman bazılarında oluştu. Ancak böyle bir şeyin asla olması mümkün değil. Çünkü her zaman biz şunu görmüşüz. Irak'ın Türkiye ile olan ilişkisi ne kadar iyiyse Irak yönetiminin de bize karşı olan ilişkiyi, bakışı o kadar iyi oluyor. Tersi olunca da bize de karşı davranışları değişiyor. Yani Türkiye ile Irak arasındaki politika gerilince biz de orada sıkıntı çekiyoruz ister istemez. Dolayısıyla biz her zaman da kendimizi bir köprü, dostluk, kardeşlik köprüsü konumuna koymuşuz Irak'la Türkiye arasında. Bir ülkenin vatandaşıyız, diğer ülkenin de kökünün bir parçasıyız, kültürünün bir parçasıyız. Dolayısıyla bu iki ülkeyi ne kadar dostane, iyi ilişkin içinde bir araya getirebilirsek biz de o kadar rahat edebiliriz. Biz de o kadar kendi yaşantımızı, kendi haklarımızı o kadar elde edebiliriz diye düşünüyoruz.
Zaten bunlar son derece haksız ithamlar. Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde bir tane bunun örneği yoktur. Türk devlet geleneğinde bölücü unsur hiçbir zaman olmamıştır Türkler. Hiçbir devletin yıkılmasında rol oynamamıştır. Her zaman devlete bir bağlılık, bir gelenek vardır. Tabii bu da Kur'an ahlakından kaynaklanıyor. Hakiza Türkmen kardeşlerimizin de bu şekilde bir tek davranışını bile bunu söyleyenler gösteremez. O sanırım biraz da böyle Türkiye düşmanlığından kaynaklanan bir herhalde algı olsa gerek.
Zaten Türkmen deklarasyonu bu çatı üzerine kurulmuş. Yani birliktelik diğer unsurlarla da, yani Kürt kardeşlerimizle de, onlar dindar değil mi? Mesela Barzani'den bahsediyorsunuz. Sonuçta bölgede birlik ve beraberliği tesis etmek ve güzel bir çatı altında o birlik içinde huzur ve barış bulunabilir.
Muhakkak biz bundan da başka çıkar yol görmüyoruz çünkü. Yani ister istemez orada bir tarafımızda Arap, bir tarafımızda Kürtler yaşıyor. Dolayısıyla biz bunlarla kardeşçe iyi geçinmezsek biz de huzur içinde yaşayamayız. Şöyle bir şansımız da yok yani biz bu coğrafya bizi buradan koparıp da götürelim başka bir yere yapıştıralım. Böyle bir şansımız da olmadığına göre. Dolayısıyla bizim Sedat Bey'in de buyurduğu gibi bizim geleneğimizde de örf adetimizde de böyle bir şey olmadığı için geçmişten aldığımız mirasta hiçbir zaman böyle bölücülük gibi bir huyumuzun olmadığından dolayı bizim de her zaman bütün politikamız, bütün attığımız adımlar oradaki kardeşlerimizle oranın bütün nimetlerini kardeşçe paylaşarak huzur içinde demokratik bir sistem içinde yaşamaktır. Yoksa onun dışındaki hiçbir yöntem biz sağlıklı bulmuyoruz.
Zaten bütün İslam dünyasının, bütün coğrafyanın bu aynı anlayışa ihtiyacı var. Yani bir birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Her yerdeki sorunların köklü çözümü, bütün herkes Müslüman değil mi? Yani Müslüman kardeşliği, Türk-İslam birliği çerçevesi içinde sevgi ve barışla yaşamak.
Biraz önce zaten anlattığınız o an hatırıma geldi. İbretlik örnekleri de, bunun aksi durumunda ibretlik örnekleri de mesela Molla Mustafa Barzani böyle bir şeye yol açmış ya da destek olmuş olabilir. Ama daha sonrasında Baas rejiminin, Saddam'ın Kürtlere yönelik yaptığı katliamlar da ortadadır. Çünkü evet. Bu zihniyet hiçbir zaman ayırt etmiyor. Türk'ü, Kürtmen'i, Arap'ı hedefe koyuyor. Dolayısıyla bizim kardeşçe bir birliktelik içinde olmamız hem dünya açısından da bir ferahlık sağlayacaktır. Malumunuz son dönemde bu IŞİD terörü olsun, yaşanan olaylar olsun. Bunun da herhalde değil mi başkanım bir an önce aciliyetle bizim hayata geçirmemiz gerektiği gerçeğini bize gösteriyor gibi sanki.
Evet maalesef özellikle IŞİD'in de bölgeye son zamanlarda musallat olması çok kanın dökülmesine neden oldu. Ve aynı zamanda da özellikle yani mezhep savaşını körüklemek bakımından çok tehlikeli bir girişimdir. Çünkü bunun açıkçası hedeflenen yani bugün perde arkasında planlanıp ve sahneye konulan oyunun esas arkasındaki bir mezhep savaşıdır. Ve bu mezhep savaşı da Allah korusun gerçek anlamda yani istenilen aşamaya geldikten sonra belki 10 yıllar belki 100 yıl sürebilecek bir savaştır. Allah korusun ve bunun da bütün kaybedeni de sadece Müslümanlar olur. Onun için bundan çok iyi bir şekilde dikkatli bir şekilde korunmak ve bu belayı bir an önce bölgeden atmak için belki de burada özellikle anavatan Türkiye'nin ve İran'ın bölgede iki ana güç olarak bu konuyu bir şekilde ele alıp bölgeden bu belayı def etme konusunda bir prensip anlaşmasına varmaları çok önemlidir. Aksi takdirde bence dökülen kan biraz daha fazla bölgeyi sararsa ve bu alev biraz daha yayılırsa daha sonra kontrolü bana kalırsa çok zor olabilir.
Evet başkanım, çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah,
Allah razı
ben teşekkür
olsun
ederim.
Verdiğiniz bilgiler için inşallah Türkmen kardeşlerimizle sıkıntılı dönemleri olsa da sancı, doğum sancısı olarak görüyoruz. Önümüzün aydınlık olduğunu düşünüyoruz. Allah'ın
i̇nşallah.
İzniyle. De öyle olacak inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ederim.
Tabii Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı bölge Atatürk'ün de çizdiği zamanda misak-ı milli içinde olan önemli bir bölge. Mehmet Tütüncü Bey'in de dediği gibi, herkesin de bildiği gibi petrol havzalarının olduğu bir bölge. Dolayısıyla herkes tarafından değerli görülen bir yer. Türkmen kardeşlerimizin orada zaman zaman varlığı hatta tehlikeye giriyor. Can kaygısı oluyor. Dönemimizde de öyle ve gün geçtikçe artan bu konuda bir şey var. Tedirginlik var. Tabii Türkiye'miz hani yardım olarak, insani yardım olarak her zaman insani yardım yapıyor. Ama tabii bölgede bunun için, bu sorunların köklü çözümü için mutlak bir birliktelik şart. Yani oradaki yaşayan Kürt kardeşlerimiz de olsun, Arap kardeşlerimiz de, bunların hepsi Müslüman. Biz yani bir Müslüman birliği, bir İslam birliği ile ancak bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Bu net, kesin çözüm olarak Müslümanların önünde duruyor. Müslümanların bu konuda bir niyet etmesi gerekiyor. Sayın hocamızın uzun yıllardan beri söylediği, eserlerinde yazdığı, dünyanın acil ihtiyacı Türk-İslam Birliği.
Tabii mesela Türkmen kardeşlerimiz haklı olarak belli bir tedirginlik yaşıyorlar. Başta Türkiye'den, ana vatanlarından daha yoğun bir ilgi, daha etkin bir politika izliyorlar. Ama bu her zaman da konuştuğumuz gibi, hocamızın da her zaman dillendirdiği gibi tek başına Türkiye'nin çözeceği bir sorun değil. Bölgeye bir huzur gelmeden, bölgeye bir İslam birlikteliği, barış gelmeden, fert fert, toplum toplum, etniste etniste bir barış gelmesi de mümkün değil. Kökten çözümün tek adresi de Türk-İslam Birliği'dir. Geçtiğimiz hafta içerisinde, daha doğrusu 10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dillendirdi. Biz 56 ülke bir araya gelip niye tek bir ses olamıyoruz, niye tek bir tutum takınamıyoruz? Biz bunu bir araya getiremiyoruz. Daha sonra biz buna müdahale edemediğimiz için, biz bunu oluşturamadığımız için batılı güçler bizim adımıza burada bunu sağlamaya çalışıyorlar. Sonuç olan da Müslüman kardeşlerimiz oluyor. Müslüman kardeşlerimiz birbirini öldürüyor. Batılı güçler Müslüman kardeşlerimize yönelik operasyonlarda bulunuyor. Biz bir araya gelsek bu oluşmaz dedi. Gerçekten de çok güzel. Hocamızın da her zaman söylediği tespitler. Yani aklın yolu gerçekten tek bir şeyi bize işaret ediyor. O da bir Türk-İslam birlikteliğinin acil oluşturulması.
Evet, onunla ilgili Musul ve Kerkük'te net kesin çözümün Türk-İslam Birliği ile ilgili olacağını, o çerçevede olabileceğini gösteren bir filmimiz var. Onu izleyelim.
Musul, Kerkük ve Türkmenler için gerçek çözüm Türk-İslam Birliği. Birinci Dünya Savaşı tam 10 milyon insanın hayatına mal olan korkunç bir trajediydi. Savaş iki ittifak arasında yaşandı. Bir tarafta İngiltere, Rusya ve Fransa vardı. Diğer yandaysa Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Savaşın birinci yılında Osmanlı İmparatorluğu Almanya tarafından çatışmaya dahil oldu. Yavuz ve Midilli savaş gemileri Kırım'daki Rus mevzilerini bombaladıklarında Osmanlı İmparatorluğu kendini büyük bir ateş çemberinin ortasında buldu. Osmanlı orduları büyük kahramanlıklar göstererek İngiliz ve Fransız saldırılarına karşı direndiler. Çanakkale'de 250 bin şehit verilerek düşman güçlerine dur denildi. Ancak İngiltere-Fransa ittifakının Osmanlı topraklarındaki en büyük hedefi Orta Doğu'ydu. Özellikle Irak'ta keşfedilen petrol yatakları İngiltere'nin bu Osmanlı toprağına göz koymasına neden olmuştu.
savaş sırasında İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanları arasında gizlice imzalanan Sykes-Picot Anlaşması, Irak'ı İngiltere'ye, Suriye'yi ise Fransa'ya bırakıyordu. İngiltere bu planı uygulamak için 1915 yılında Basra'yı işgal ederek Osmanlı'ya karşı saldırıya geçti. Osmanlı ordusu, Irak'taki yerel halkın da desteğini arkasına alarak bu saldırıyı püskürttü. Hatta ünlü Kut-ül-Amare Muharebesi'nde İngiltere'ye 1. Dünya Savaşı'nın en ağır yenilgisini tattırdı. Enver Paşa'nın amcası olan Halil Paşa, İngiliz generalini 20 bin askeriyle esir aldı. Fakat Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmesi Osmanlı İmparatorluğunu da yenik duruma düşürdü. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte savaştan galip çıkan İtilaf devletlerine Osmanlı topraklarını işgal etme hakkı verildi. Ancak kahraman Türk milleti bu sinsi plana asla boyun eğmeyecek, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlayan milli mücadeleyle vatan topraklarını işgalden kurtaracaktı. Milli mücadelenin hedefi Misak-ı Milli'ydi. Bu milli anta göre Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Osmanlı birliklerinin elinde bulunan tüm topraklar Türk toprağıydı ve bunlardan vazgeçilemezdi. Milli mücadele sonunda Ege'deki 12 adalar hariç Misak-ı Milli'ye dahil olan tüm topraklar kurtarıldı. Ancak bir tek Irak'ın o zamanki 3 parçasından biri olan Musul vilayeti İngiltere tarafından hileyle ele geçirildi. İngilizler, Musul vilayetinde yaşayan Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların Türkiye'ye katılma isteklerine rağmen bölgeyi kendi manda yönetimleri altındaki Irak'a dahil ettiler. Böylece Musul, Kerkük ve Süleymaniye sancaklarından oluşan Musul vilayeti Türkiye'den koparıldı. Lozan görüşmeleri sırasında Musul'un statüsü tartışılacaktı ancak İngilizlerin ufak ayak oyunlarıyla bu da engellendi. Daha sonra adı Birleşmiş Milletler olan Milletler Cemiyeti, Musul meselesini ancak 1924 yılında görüşmeye başladı. Türk delegelerinin konuyla ilgili görüşleri netti. Musul'un statüsüyle ilgili halk oylaması yapılmasını istiyorlardı. Ancak İngilizler bu talebi, halkın cahil olduğu ve sınır işlerinden anlamadığı gibi anlamsız ve gerçek dışı bir gerekçeyle reddetti. Bunun üzerine bir soruşturma kurulu oluşturuldu. Komisyonun amacı Musul'un statüsüyle alakalı olarak bölgede yaşayan halkın görüşlerine başvurmaktı. Fakat olmadı. İngilizlerin saldırgan tavırları nedeniyle Musul civarında çok kanlı çatışmalar yaşandı. İngiliz baskısından ötürü çalışmalarını bir türlü tamamlayamayan komisyon, 1925 yılında Brüksel Hattı denilen bir raporu Cemiyet Meclisi'ne sundu. Raporda yer alan temel görüşler, ana hatlarıyla şöyleydi. 1928 yılında sona erecek olan Irak'taki manda yönetiminin 25 yıl daha uzatılması. Bölgedeki Kürtlere yönetim ve kültürel hakların verilmesi kaydıyla Musul'un Irak yönetimine bırakılması. Milletler Cemiyeti Meclisi'nin bölgenin iki ülke arasında taksimine karar vermesi halinde küçük zap çizgisinin sınır olarak kabul edilmesi. Milletler Cemiyeti, Irak'taki manda yönetiminin uzatılmasını ve Kürtlere imtiyazlar tanımak suretiyle bölgenin Irak'a bırakılmasının uygun görülmediği takdirde Musul'un Türkiye'ye bırakılmasının uygun olacağı ve İngiltere'nin Hakkari üzerindeki iddia ve isteklerinin kabul edilmemesi. Ancak İngilizler o kadar ağır bir baskı kurmuşlardı ki Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılında Ankara Anlaşması'yla Musul'u terk etmek zorunda kaldı. Bu bölgedeki halklar ilerleyen dönemlerde de büyük çileler çekeceklerdi.
...1959 yılında Irak'taki koyu Arap milliyetçisi rejim Türkmenlere karşı korkunç bir katliam uyguladı. En aydın Türkmen kanaat önderleri tümen komutanlıklarında yapılan düzmece mahkemelerde 15 dakika yargılanarak şehit edildiler. Olaylar sonucunda Türkmenlere ait evler, dükkanlar, camiler tahrip edildi. Pek çok Türkmen tutuklanarak kışlada işkence gördü ve daha sonra şehit edildi. şehit edilen Türkmenlerin cesetleri şehrin orta yerlerinde sergilendi. Hatta bazı milisler yaralıların tedavi görmelerini engellemek için hastaneleri bile işgal ettiler. Ekranda gördüğünüz fotoğraflar sadece Türk oldukları için bu katliama maruz kalan Türkmen şehitlerine aittir.
Baas diktatörü Saddam Hüseyin ise Kuzey Irak'taki Türkmenlere ve Kürtlere karşı daha da acımasız yöntemler kullandı. Pek çok insan sadece siyasi görüşleri hatta kimlikleri nedeniyle katledildi. Türkmenlerin evleri yakılıp yıkıldı. Pek çok Türkmen lider Saddam'ın ölüm timleri tarafından acımasızca katledildi. Kerkük'teki Osmanlı Yadigarı cami, köprü ve kale Türk kültürünü yok etmek için yıkıldı. 1991 yılında yaşanan Altın Köprü katliamı ise Saddam'ın ve sosyalist Baas zihniyetinin Türkmenlerin tarihinde bıraktığı en acı izlerden biri oldu. Kerkük-Erbil yolu üzerinde bulunan Türkmen şehri Altın Köprü'de ayaklanan Kürtleri bastırmak adına Türkmenlerin katledildiği olaylar yaşandı.
Körfez krizinden sonra ayaklanmalar başlamış ve Kürt peşmergeler Kerkük'te tapu ve nüfus idarelerini yakmışlardı. Irak yönetimi 10 gün sonra duruma müdahale etti. Iraklı askerlerin açtığı ateşle Tusurmatu ve Taze Hurmatu da çok sayıda Türk hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Paniğe kapılan halk Altın Köprü üzerinden Erbil'e kaçmaya başladı. Ordu birlikleri de arkalarından Altın Köprü şehrine girdi. Sokaklarda bulunan herkese ateş ettiler. Evler top ateşine tutuldu. Yakalanan herkes tutuklanıp götürüldü. Götürülenlerin cesetleri olaydan 20 gün sonra bir çukurda üst üste yığılmış olarak bulundu. İçlerinde 15 yaşında çocuklar, 70 yaşında ihtiyarlar vardı. Olayların ardından geriye 83 şehit, 200'den fazla yaralı ve yüzlerce kayıp kaldı.
Saddam Hüseyin'in 23 yıllık kanlı diktatörlüğü bugün yıkılmış durumda. Irak'ı farklı bir gelecek bekliyor. Ancak Türkmenlere karşı girişilen katliamlar son bulmuş değil. 2005 yılında Tel Afer'de yapılan bombalı saldırıda yüzü aşkın Türkmen katledildi. 2007 yılında yine bir Türkmen semti olan Tusurmatu'da yapılan bombalı araç saldırısında 150 Türkmen hayatını kaybetti. 2013 ise Irak'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde de patlamaların ve suikastlerin hızla tırmandığı bir yıl oldu. 25 Haziran'da Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu Tusurmatu'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Bu olayın ardından da Türkmenlere yönelik saldırılar tırmanış gösterdi. Tüm bu yaşananlar karşısında eski bir Osmanlı vilayeti olan Musul'la Türkiye arasındaki tarihsel bağ günümüzde hala büyük önem taşımaktadır. Elbette Türkiye'nin yayılmacı bir hedefi yoktur ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermektedir. Ancak eski adı Musul vilayeti olan Kuzey Irak'ta yaşayan insanlarla Türkiye'nin kültürel, dini, tarihsel ve etnik bağları vardır. Bu nedenle Kuzey Irak'ta barış, İstikrar ve huzurun sağlanması Türkiye için öncelikli bir hedeftir. Bu bölgede yaşayan ve bugün nüfusları 3 milyona yaklaşan Türkmenler, Türkiye ile en yakın bağlara sahip etnik gruptur. Türkiye, Türkmenlerin güvenliğini ve haklarını korumak için diplomatik bir mücadele yürütmeli, bölgeye serpilen etnik husumet tohumlarına karşı barış ve kardeşlik duygularını güçlendirmek için de kültürel bir kampanya başlatmalıdır. Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların ortak kimliğini oluşturan dini değerlerin modern, ılımlı ve birleştirici bir üslupla bölge halkına anlatılması, bu kültür kampanyasının temel taşı olmalıdır.
Türkiye'nin eski Osmanlı vilayeti olan Musul'a karşı en büyük sorumluluğu, orada barışın ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Ve Iraklı Türkmenler unutmamalıdır ki, Türkiye, kahraman ordusuyla ve fedakar milletiyle onların yanındadır ve her zaman öyle olacaktır. Türkmen kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için Türkiye, sahip olduğu geleneksel barışçı dış politikayı tarihin kendisine yüklediği vizyonla birleştirerek bölgeyi kucaklamalıdır. Ve Türkiye, bölge halklarının tümünü kazanacak, onları ortak değerler üzerinde birleştirecek ve uzlaştıracak bir kültür politikası ve ekonomik atılım başlatmak durumundadır.
Türkiye'nin Musul-Kerkük politikasının temelinde bu bölgeyle zaten var olan kültürel ve ticari bağların güçlendirilmesi, bölgede istikrarsızlık ve kargaşanın önlenmesi, bölge insanlarının kalplerinin ve zihinlerinin kazanılması olmalıdır. Tüm bunların gerçekleştirilmesinin en önemli yoluysa Türkiye'nin önderliğinde mevcut tüm devletlerin üniter yapısını koruyan ve din ve düşünce özgürlüklerini güvence altına alan Türk-İslam Birliği'nin bir an önce tesis edilmesidir. Türk-İslam Birliği sadece Türkmenlerin değil, tüm Irak'ın ve bölge halklarının huzuru, kurtuluşu, mutluluğu için gerekli.
Evet, çağımızın acil ihtiyacı Türk-İslam Birliği. Bu bir slogan değil. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği bir farz vazife. Cenab-ı Allah ayrılıp dağılmayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz dağılmış olan kendi kardeşlerimizi tekrar bir araya toplama. Herkesin kendi sınırları içinde olduğu, Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi ondan çok daha ileri. Çünkü köklü medeniyet ve inanç birlikteliği olan Müslüman topluluğu, Avrupa Birliği'nden daha önde avantajları olan bu birliğin kurulması gayet kolay ama kaderde bunu sağlayacak olan bir kişi var. Yani bu mezhep savaşlarının önüne geçecek olan mezheplerin de kaldırılmasına vesile olacak olan, Kur'an İslam'ının ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek modeli olduğu o asr-ı saadetteki modeli dünyaya gösterecek sevgi ve barış başlıklı her konuyu halledecek olan bir insan var. Peygamber Efendimiz'in müjdelediği Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde buna vesile kılacak şahıs Hazreti Mehdi. Onun etrafında onun fikirleri Kur'an'dan gelen fikirler. Sevgi ve barış temelli, şiddeti ortadan kaldıran, sevgisizliği ortadan kaldıran ve birlikteliği sağlayacak bütün unsurları kendi şahsında ve etrafında oluşturan Hazreti Mehdi ile olacak inşallah. O çağdayız, yakınız. Önümüzdeki yıllar bu karışıklıklar, bu karanlık dönem onun aydınlığının yakın olduğunu gösteriyor. İnşallah hep beraber göreceğiz.
İnşallah.
Programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.